Ayırım 45. Sayfa 493. 2. Londra. Tavandan yansıyan elektrik ışığı tam Jessica'nın gözüne geliyordu. Korkudan yatak odasındaki tüm lambaları açık bırakmıştı. Hala tedirgindi Jessica. Yorganı başına çekti, gözlerini elektrik ışığından korumaya çalıştı ama yapamadı. Başı yorganın altında kalıp etraf kararınca boğulacak gibi oldu. Soluklar alarak yorganı aşağı çektiğinden karanlığa tahammülü yoktu. Kolundaki saate baktı, 9'du. Kendini çok yorgun hissetmesine rağmen uyuyamazdı bu saatte. Daha doğrusu hiçbir şey olmamış gibi rahat bir ruh haliyle uyuması imkansızdı. Lanet olsun diye homurdandı. Tüm aksilikler hep onu buluyordu. Bu gece de David'e en ihtiyaç duyduğu anda sevgilisinin görevi çıkmıştı. Kalkmayı geçirdi aklından, nasıl olsa uyuyamayacaktı. Yorganı üzerinden fırlattı, çıplak ayaklarını sallandırdı karyoladan. Tam terliklerini ayağına geçirirken yine o sesi duydu. Garip gıcırtıyı. Aldırmadı. Sinirlerini geren gürültünün üst kattan geldiğine inanmıştı artık. Ama elinde olmadan yastık altında sakladığı bıçağa uzandı parmakları. Sert çeliğe eli değince sanki kendine olan güveni artıyordu. Birden tiz bir sesle yerinden sıçradı. Korkmuştu çünkü ses oldukça yakınından geliyordu. Gözleri iri iri açıldı ve şuursuzca işittiği sesi tanımlamaya çalıştı. Ses kısa aralıklarla devam ediyordu. Jessica neden sonra rahatladı, kendi kendine gülmeye başladı. Korkunun böyle bir oyun oynayacağını düşünmemişti hiç. İşittiği ses salondan akseden telefonun çalışıydı. Bu olsa olsa David olabilirdi. Merak etmiş, halini sormak istemişti herhalde. Terliklerini bile ayağına geçirmeden salona koştu. Sivri uçlu bıçağı elinden bırakmamıştı ama. Salon pırıl pırıldı, açık bıraktığı bütün ışıklar yanıyordu. Almacı kaldırdı, efendim dedi. David'in sesini alamadı, daha doğrusu hiç ses alamadı. David, dedi tekrar. Karşı tarafta çıt yoktu ama hat açıktı. İkinci kere David diye seslendikten sonra duraladı. Karşı taraftaki nedense cevap vermemekte ısrar ediyordu. Tüm korkusuna rağmen bu Jessica'yı fazla etkilemedi. Aklına çok daha değişik bir ihtimal gelmişti. Belki bir kadındı. David'in arkadaşı ya da sevgilisi. Telefonu açması kadını şaşırtmış olabilirdi. İçinde garip bir burukluk hissetti. Nedense David'in hayatında bir kadın olmadığına inanmıştı. Onun yalan söyleyebileceğini hiç düşünmemişti. "Alo," dedi yeniden. Acaba karşı tarafa sesi mi gitmiyordu? Dikkatle dinledi. Arayan sokakta olmalıydı. Zira uzaktan akseden klakson seslerini duyar gibi olmuştu. Belki de David'ti ve onun sesi kendisine gelmiyordu. Hayır olamaz diye söylendi, öyle olsa o da klakson seslerini duyamazdı. Bu sesinden hoşlanmayan bir kadın olmalıydı. Sinirlendi ve telefonu kapattı. Şiddetli bir karamsarlık içini kaplamıştı. Olacağı buydu zaten. Daha fazlasını ummak tam bir safdillikti. David'in indinde o bir fahişeydi. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremezdi. Ben aptalım biriyim diye söylendi. Onun sözlerine, yumuşak ve baygın bakışlarına kanmış, kendisine samimi hisler beslediğine inanmıştı. Hepsi yalan ve uydurmaydı. Bunu daha ilk günden anlamalıydı. Hiç seveceğim bir erkek sevdiği kadını pis bir sapığın çirkin emellerine alet olmak üzere onun yatak odasına göndermek için bu kadar ısrar eder miydi? David daima kendi işini düşünmüş ve onu kullanmıştı. Telefonun başında sallandı bir an. Bütün dünyası karardı, ağlayacak gibi oldu. Şimdi içini yıkılmaktan ziyade aptallığın hırsı kaplıyordu. Bir tesadüf, sevdiği adamın ilişkisi olan kadının ettiği telefon her şeyi gün ışığına çıkarmıştı. Hıçkırıp içini çekti, zevkli bir rüya sona ermişti. Başka türlü bir yorum elinden gelmiyordu. David ısrarla burada olduğunu kimsenin bilmediğini söylemişti. Arayan peşindekiler olamazdı. David'in bir yakını veya erkek arkadaşı da olamazdı. Doğal olarak karşısında bir yabancı olunca David'i sorması gerekirdi. O zaman geriye tek bir ihtimal kalıyordu. O da arayanın David'in sevgilisi olmasıydı. David iki gecedir evde kendisiyleydi. Kuvvetle muhtemelen ihmal edildiğini düşünen kadın evi aramış ve karşısında yabancı bir kadın bulunca da telefona cevap vermemişti. Elindeki bıçağı telefonun yanına bıraktı. Artık bu evde kalması için hiçbir neden yoktu. Ne geleceği, ne Lord'un tehditleri, ne polis, ne de MI6 umrunda değildi. Bütün ümitleri yıkılmıştı. Buradan gitmeliydi neresi olursa olsun. Daha fazla dayanamazdı. Kendini aşağılanmış, kullanılmış ve kirletilmiş hissediyordu. Ağır ağır yatak odasına doğru yürüdü. Eşyalarını toplayıp hemen gidecekti buradan. Gerçi gidecek hiçbir yer aklına gelmiyordu ama parası vardı. Olmazsa bu geceyi bir otelde geçirir ve yarın daha sağlam bir kafayla geleceği hakkında plan yapardı. Bu lanet evden korkuyordu da. Önce giyeceklerini bavula toplayıp tıktı. Kitaplarını zaten öteki bavuldan çıkarmamıştı bile. Sırtına aceleyle elbiselerini giydi, anorağını giydi, bavullarını kapıya kadar taşıdı. Robert Keith hala caddede volta atıyordu. Yapılmış bir planı yoktu beyninde. Thames Nehri'nin akıp gittiği duvarın yanındaki banklardan birine oturdu. Gece iyice çökmüş, karanlık her yanı kaplamıştı. Gözleri kolladığı apartmanın giriş kapısındaydı. İçinden bir his, kızın burada fazla kalmayacağını ve evden çıkacağını söylüyordu. Jessica Stowe bu semtte yaşayan biri olamazdı. Artan soğuğa ve buz gibi esen rüzgara rağmen pardesüsünün yakalarını kaldırıp beklemeye devam etti. Saatler hızla ilerledi. Ve Keith kızı gördü. İşte çıkmıştı dışarı. Elinde iki büyük bavul vardı ve onları taşımakta zorlanıyordu. Avcı yerinden fırladı. Kızı çok daha yakından takibe almalıydı. Nasıl olsa onun tarafından tanınmak kuş korkusu da yoktu. Trafiğe aldırmadan karşı kaldırıma geçti. Sinsi bakışlarını kıza çevirerek inceledi. Girdiği apartmanda pek hoş vakit geçirmediği belli oluyordu. Avı Jessica Stowe yine bitkin ve perişan görünüyordu. Elindeki bavullara bakılırsa bilinmeyen başka bir yere gitme hazırlığındaydı. Muhtemelen eşyalarını toplamış kaçıyordu. Keith sinsice gülümsedi. Avı bu sefer kaçamayacaktı. David Blandford, Jessica'yı taksiye bindirdikten sonra Lord Drake'in evinin bulunduğu Floral Street'e döndü. Arabanın içindeki ajanlar onu bekliyorlardı. Arabaya atlarken "Herhangi bir değişiklik var mı?" diye sordu. Memur Howard, "Bakan az önce evi terk etti efendim," dedi. "Emriniz nedir?" David içinden "Allah kahretsin," diye söylendi. Jessica ile kafede görüşürken adamın çıkışını izleyememişti. "Olağan dışı bir şey var mı?" "Hayır efendim." Bakan kapıda görününce şoförü yanına yaklaştı ve ona Jaguar'ına kadar refakat etti. "Hepsi o kadar mı?" Memur Howard kısa bir tereddütten sonra, "Önemli mi bilmiyorum ama evden çıkışta bakanın elinde siyah deri bir evrak çantası vardı. Yanılmıyorsam eve girerken yanında yoktu," dedi. David sarardı birden. Aklına gelen ihtimal çok kötüydü. Şayet Defre Drake kasasını boşalttıysa bütün giriştikleri operasyon boşa gidecek ve aradıkları delili bulamayacaklardı. Düşündüğü doğruysa Roger Bannister'ın göstereceği tepkiyi hayal etti David. Şefi fena halde bozulacaktı. Çünkü kasadan çıkacak dosyayı Rus ajana teslim etmeyi vaat etmişti ve 1-2 saat sonra yemekte karşı karşıya geleceklerdi. "Yürüyün," dedi, "eve giriyoruz." MI6'in özel ekibi az sonra Lord'un dairesine girmiş ve yatak odasına geçmişlerdi. Uzman memur kasayı açmakta hiç zorlanmadı. Kasanın içine ilk göz atan David oldu. Kasanın içi bomboştu. Selfridge'deki operasyon tam bir fiyasko ile bitince İngiliz gizli servisi elemanları Sinan'ı biraz şüphe, biraz da kuşkulu nazarlarla süzmeye başlamışlardı. Sinan da kendini sanki yalancı biri gibi hissetmeye başlamıştı. Söyledikleri gerçekleşmemiş ve Leonid Voloshin verdiği randevuya gelmemişti. Otele dönerlerken Sinan'ın ağzını bıçak açmıyordu. Tatiana onun halini görünce arabanın içindeki yabancılara aldırmadan Türkçe olarak "Aldırma," dedi. "Bunun böyle olacağı belliydi zaten." "Neden?" "Bu Vasili Yelisev'in alışa geldiğim çalışma tarzına uygun değil. O pazarlık yapmaz, öldürür. Geleceğini tanımadığı bir Türk'ün talep edeceği poundlara mı bağlayacağını sandın? Çok anlamsız. Moskova'da seni 3 kere öldürmeye teşebbüs etti." Sinan boş boş Tatiana'yı süzdü. "O halde odama gelen o adamın teklifini nasıl değerlendireceksin?" "Bilmiyorum henüz, düşünüyorum." Arabanın içinde daha fazla konuşmadılar. Roger Bannister onları oteline bıraktı. Gayet nazik bir ifadeyle 2 saat sonra gelip Tatiana'yı alacağını söyledi. İkisi de Tatiana'nın odasına girdiler. Rus ajan sinirli görünüyordu. Yalnız kaldıklarında Sinan, "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. Genç kadın omuzlarını silkti. "Her şey İngilizlere bağlı. İstediğim evrakı verirlerse mesele yok. Babamın işi bitik demektir. O belgeyle Moskova'ya döner dönmez onu tutuklayacağım. Ya vermezlerse? Buna mecburlar. Çünkü onlar da burada kara paranın aklanmasını engellemek için bir yığın teklifler yapmak zorundalar. Ve tıpkı bizim gibi delillere ihtiyaçları var. Bunu anlayabiliyorum ama İngiliz şefin ifadesine göre onlar hala istediğim belgeyi ele geçirememişler galiba. Tatiana sinirli bir şekilde homurdandı. Ben de bundan korkuyorum zaten. Roger Bannister, David'in telefonunu alınca tam anlamıyla küplere bindi. Ne dedin diye gürledi. Kasa boş mu? Evet efendim, kasada hiçbir şey bulamadık. Nasıl olur? Çok üzgünüm şef. Hattan bir süre ses gelmedi. David başına gelecekleri tahmin edebiliyordu. Operasyon onun sorumluluğundaydı ve her şeyi berbat etmişti. Kısık bir sesle, galiba bakan Jeffrey Drake durumu anladı efendim diyebildi. Bannister'ın yorumu farklı olmuştu. Ya da kız bize kötü bir oyun oynadı. David bu konuda konuşup konuşmamakta bir süre kararsız kaldı. Görev bilinciyle Jessica'ya olan zaafı arasında bocalayıp kalmıştı. Bakanın kıza ileri sürdüğü şartları şefine anlatmak zorundaydı. Fakat bunu yaparsa bir daha asla kıza yaklaşamayacağını biliyordu. Daha da önemlisi kızdan bunu isteyemezdi artık. David Blandford için çok önemli bir andı. Susmayı yeğledi. Bannister, kız her şeyi bakana anlatmış olabilir mi? Diye sordu. David tercihini yapacaktı. Sanmıyorum efendim dedi. Belki de kasa hırsızı o eve ilk geldiğinde bile evraklar çoktan uzaklaştırılmıştı. Yani işin başından beri boşa mı kürek çektiğimizi söylüyorsun? Korkarım öyle efendim. Allah kahretsin diye bağırdı Bannister ve telefonu kapattı. 2 saat sonra Rus ajanı durumu nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Elinde teslim edeceği bir evrak yoktu. Jessica boş bir taksi buldu nihayet. Önce geceyi geçirebileceği güvenli bir otele kapağı atmalıydı. Gerçi bu gece yanında kalabileceği bir iki arkadaşı vardı ama onlar da sorgulamaya başlayacak. Özellikle Susan'ın katliyle ilgili bir yığın sorgu sualde bulunacaklardı. Şu anda bile tam olarak Susan'ın başına neler geldiğini bilmiyordu. Bütün olayları David'den öğrenmiş sayılırdı. Kaç gündür gazete bile okumadığı, televizyon seyretmediğini anımsadı. Yaşamı korkunç ve ürpertici bir tempoda geçiyordu. Şimdilik kendisini idare edecek parası vardı. Sıradan bir otelde kalabilirdi. Hatta parasıyla durumu 1-2 ay idare edebilirdi. Fakat öylesine sıkışık bir durumdaydı ki ne yapacağını, bundan sonrasını nasıl idare edeceğini ciddi ciddi düşünmeliydi. Ortada bir takım acı gerçekler vardı. Fakülteye şimdilik devam edemezdi. Bu son derece tehlikeliydi. MI6 de derhal kendisini tutuklardı. Tabii Wilson'ın da şimdiden kendisini aramaya başladığından kuşkusu yoktu. En kötüsü ise Lord Jeffrey Drake'ti. O forslu ve güçlü bir adamdı. İmkanları en az MI6 kadar genişti. Taksinin içinde acıyla kıvrandı. Halini düşündükçe midesine kramplar giriyordu. Neden sonra şoförün kendisine bir şeyler mırıldandığını fark etti. Herhalde adam nereye gitmek istediğini soruyor olmalıydı. Jessica, Londra'nın yabancısıyım dedi. Temiz, güvenli fakat ucuz bir otele gitmek istiyorum. Şoför babacan bir adamdı. Dikiz aynasından kendisini süzdü. O da şoföre baktı. Orta yaşlı, babacan birine benziyordu. Tamam, anladım diye başını salladı adam. Taksi South Kensington'da ufak bir otelin önünde durdu. Jessica, ücreti öderken şoför bavulları indirmeye yardımcı oldu. Sonra kıza teşekkür edip uzaklaştı. Otelin ucuz ve fazla müşterisi olmadığı belliydi. Ama yine de şehrin merkezi sayılabilecek bir yere geldiği için Jessica pek memnun olmamıştı. Resepsiyondaki memura biraz ürkerek yaklaştı. İçini bir endişe kapladı. Kurallar gereği adamın kendisinden kimlik soracağını biliyordu. Otel kayıtlarına isminin geçmesini istemiyordu. Polis bir araştırmaya kalkarsa çabucak izini tespit edebilirdi. Resepsiyon katibi ürkek adımlarla yaklaşan kıza ilgiyle baktı. İnsan sarrafı olduğu her halinden belliydi. ''Bir oda istiyorum.'' dedi Jessica. Katip kızı manalı bir şekilde süzerken ''Kaç gece kalmayı düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Sadece bu gece, yarın terk edeceğim.'' ''Tabii mis, bana bir kimlik verebilir misiniz?'' Jessica kızardı, işte sorun başlamıştı. Şey diye kekeledi. Katip bir kaşını havaya kaldırarak evet diye mırıldandı. Korkarım yanımda kimliğim yok. Yok mu? Ama bu yasalara aykırı. Kimlik görmeden kayıt yapamam. Jessica, kararsız genç katibin yüzüne baka kaldı. Kimliğini göstererek kendini riske atamazdı. Katip sanki durumu anlamış gibi meraklı nazarlarla kendisini incelemeye devam ediyordu. Kız resepsiyonistten hoşlanmamıştı. Üzgünüm diye mırıldandı. Öyleyse kendime başka bir yer bulmalıyım. Katibin birden hareketlendiğini fark etti. Durun acele etmeyin, belki bir çaresi bulunabilir. Nasıl? Anlarsınız işte, madem bir gece kalacaksınız, belki sizin için ufak bir fedakarlık yapabilirim. Yarın 9'a kadar nöbetçi benim. Jessica, katibin rüşvet istediğini anlamıştı. Hemen çantasına el attı, cüzdanını çıkardı. Rüşvet vermeye alışık biri değildi ve ne kadar vereceği hususunda kararsız kaldı. Cüzdanından 10 pound bir banknot çıkardı ve titreyen parmaklarıyla uzattı. Katip kaşla göz arası parayı çekerken, ''Lütfen, o da parası da peşin.'' diye mırıldandı. Jessica, otel ücretini de ödeyerek katibin eline tutuşturduğu anahtarı aldı. Adam artık kızla ilgilenmiyordu bile. Hatta ağır görünen bavullarını taşıması için bir bellboy çağırmaya bile gerek görmemişti. Şimdi gözlerini otele yeni giren müşteriye çevirmişti. Genç kız bavullarını yüklenip asansöre doğru ilerlerken başını çevirip arkasından içeri giren yeni müşteriye bakmadı bile. O an kimseyi gözü görecek halde değildi. Oysa yeni müşteri ölümün soğuk nefesini temsil eden Azrail'i Avcı Keith'ti. Ayrımın sonu. Sayfa 503.